Herkese merhabalar. Özgürlük Araştırmaları Derneği olarak Freedom House tarafından desteklenen Özgürlük Gündemi podcastimizin 44. sayısında her zaman olduğu gibi beraberiz. Bu bültende RTÜK'ün, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti tarafından finanse edilen uluslararası yayın kuruluşu Amerika'nın sesine yönelik getirdiği erişim engelini konuşacağız. Ardından valiliğin içki genelgesi üzerine konuşacağız. Son zamanlarda gündemi epey meşgul ediyor bu konuda. Diğer bir bölümde de orta vadeli program ve ekonomik progresi başlığıyla biraz da ekonomi bölümüne değiniyor olacağız. Ali Rıza Çoban'ın bölümüyle başlayalım dilersen Çağım.
Aynen, tabii teşekkür ederim.
Geldi.
Senin de dediğin gibi aslında Voice of America isimli bir haber sitesi diyelim. Haber sitesine bir RTÜK tarafından gelen bir erişim engeli söz konusu ve Ali Rıza Hoca aslında bu erişim engelinin biraz da hukuki analizini yapıyor bu bültende. Tabii aynı zamanda siyasi de bir fenomen aynı zamanda bu erişim yasakları ve buna rağmen de değerlendirmelerini görüyoruz bülten yazısında. Şimdi Türkiye'de internet sitelerine erişim engellenmesi bir artık teamül haline geldi. Bu çok rahat bir şekilde ve çok aslında idari kararlarla son derece belki de günlük denebilecek bir surette uygulanıyor. İlginç bir veri paylaşıyor Ali Rıza Hoca bültende. İfade Özgürlüğü Derneği'nin Engelli Web 2022 raporuna göre Türkiye'de 712.558 web sitesi erişim engeli yaptırımıyla karşı karşıya kalmış. Tabii erişim engeli yaptırımı çoğu zaman idari bir yaptırım oluyor ama kimi zaman hukuki bir yaptırım şeklinde de karşımıza çıktığını görüyoruz. Buradaki belki de önemli farklardan bir tanesi 5651 sayılı kanun kapsamında suç içeren içerik barındırması gibi yani belki de adli boyutta diyebileceğimiz gerekçelerle erişim engelleri karşımıza çıkıyor. Fakat benzer şekilde adli bir boyutu olmasa bile meselenin belki bir siyasi bir ajanda kapsamında idari boyutta da gündeme getirilebildiğini görüyoruz. Bunu da 6112 sayılı kanun kapsamından gelen yetki suretiyle yapıldığını görüyoruz idarenin. Kaldı ki zaten burada Voice of America sitesinin, haber sitesinin erişimin engellenmesi bir yayın lisansıyla alakalı bir gerekçe olarak görülüyor. 2018 yılında 6112 sayılı kanunda bir değişiklik yapılıyor. Yeni bir hüküm ekleniyor ve bununla beraber aslında internet üzerinden yayın yapan radyo ve televizyonlar ile isteğe bağlı yayın hizmeti sunucularının RTÜK'ten yayın lisansı alma zorunluluğu getiriliyor. Şimdi tabii bu gibi bir zorunluluk bize aslında yurt dışı kaynaklarıyla belki de bir şekilde Türkiye'de faaliyet göstermekte olan haber sitelerini, haber platformlarını getiriyor. İşte Voice of America yani Amerikan sesi bunlara bir örnek. Deutsche Welle buna bir örnek ve Euronews bunlara bir örnek. Bunlar kapsamında RTÜK'ün talebine uyma ve uymama noktasında aslında yaptırım yolunun açıldığını değerlendiriyor Ali Rıza Hoca. Nitekim Euronews Türkçe sitesi RTÜK'ün lisans talebine uymuş. Gel gelelim Voice of America ve Deutsche Welle kendi yaptığı yayınların yasa kapsamına girmediğini iddia etmiş ve bu süreçte bir lisans başvurusunda bulunmamış. Tabii bunlar canlı yayın yapan platformlarda değil, isteğe bağlı yayın hizmeti kapsamına belki de operasyonlarını alıyorlar. Ama diğer taraftan isteğe bağlı yayın hizmeti dediğimiz kurum da yalnızca bu tip haber sitelerini ilgilendiren bir kurum olarak karşımıza çıkmıyor. İşte Netflix gibi, Amazon gibi global devlerin hatta belki Mubi gibi işte biraz daha bağımsız içeriklerin platformize edildiği bu gibi platformların da aynı lisans kapsamında değerlendirilebileceğini ifade ediyor. Tabii buradaki en önemli değerlendirmeden bir tanesi haber sitesi kurmanın bir şekilde izne bağlanmasının bağımsız basına karşı bir tehdit olarak gündeme gelebileceğini değerlendiriyor Ali Rıza Hoca. Nitekim bahsettiğimiz kurumların çoğunluğu yani Amerika'nın Sesi gibi, Deutsche Welle gibi, Euronews gibi kurumlar gerçekten bir şekilde bir haber platformu niteliğindeler. Bir şekilde gazetecilik yapmaya, gazetecilik faaliyeti sürdürmeye özen gösteriyorlar. Elbette tüm bu faaliyetin aslında bir nevi bir idari veya adli bir yaptırma bağlanmasının çok da ifade özgürlüğüyle bağdaştığını söylememiz mümkün olmayacaktır.
Şimdi bir diğer bölüme geçiyorum. Bu bölüm aslında senin de yakından takip ettiğin bir meseleyi içeriyor. İstanbul Valiliği geçtiğimiz günlerde bir genelge yayınladı ve bu genelge yanlış yorumlandı. Hatta bu genelge üzerine İstanbul Barosu Anayasa'ya ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne dayanarak bu genelgenin iptaline yönelik bir dava açtı. Bu genelgenin özel yaşamın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle. Fakat ardından İstanbul Valiliği bir açıklama yaptı ve genelgenin amacının güvenlik ve asayişi sağlamak olduğunu ve bu genelgenin yalnızca içki içen insanları değil de içki içip çevreye rahatsızlık veren insanları kapsadığını açıkladı. Gerekçe olarak da olaylara karışan şahısların ekseriyetle alkollü olduğu ve içki tüketen kişilerin çevreye rahatsızlık verdiği ve halk arasında korku ve panik yaydığını belirttiler. Ve bu genelgeye uymayanların da 617 TL para cezasına çarptırılacağını, aynı zamanda sarhoşluk etkisi geçene kadar da kontrol altında tutulacağını belirttiler. Türkiye'de saat 22 ile sabah 6 arasında perakende içki satışı bildiğimiz gibi hala yasak ve son dönemlerde bu yasaklara uyulmadığına dair şikayetlerin arttığı ve bu şikayetlerin artması üzerine aslında mevzuatın uygulanması için ilgili birimlere böyle bir genelgenin gönderildiği yönünde bazı haberler de mevcut. Yani İstanbul Valiliği'nin açıklamaları genelgenin sadece asayişi bozanları hedeflediği yönünde olsa da bu uygulamanın nasıl gerçekleşeceği konusunda hala kafalarda çok net bir bilgi mevcut değil. Konu hala gündemde sıcaklığını koruyor ve hala o mevcut kafa karışıklıkları devam ediyor. Böyle bir genelge anlaşıldığı gibi çıkarılsaydı eğer de ne kadar şaşırırdık onu da bilemiyorum. Çünkü alkol tüketimi üzerindeki bu sınırlamalar hala aynı formda devam ediyor. İşte belli başlı saatlerde satın alımların yasak olması, işte vergilerin hala bir hayli yüksek olması gibi. Tabii bu kişisel hak ve özgürlüklere çok büyük bir müdahale olarak dediğim gibi karşımıza çıkmaya devam ediyor. Tabii bu kısıtlamaların altında sebep ne olursa olsun yaşam tarzına yapılan ve bu ve benzeri müdahaleler bildiğimiz gibi demokratik toplumlarda kabul edilebilir değil. Zira demokrasi dediğimiz şey de zaten bireylerin özgürce tercihlerde bulunabilmelerini ve kendi yaşam tarzlarını seçebilmelerini içeriyor. Ve içki biliyoruz ki bazı insanlar için sosyal etkileşimin, bazı insanların sosyal yaşamının, sosyal etkileşimlerinin ayrılmaz bir parçası. Ve bu tercihlere, bu değerlere kısıtlama getirmemek devletin sorumluluğunda, yani hatta bu değerleri kısıtlama getirenleri denetlemek devletin sorumluluğunda. Çünkü bu demokratik yönetimin bir gerekliliğidir aslında. Dediğim gibi sen bu süreci çok yakından takip ettin. Yani bu konuda ekstra bir yorumun varsa, neden yanlış anlaşıldı bir katkın olursa seni de dinleriz.
Yani aslında önemli noktalara parmak bastın. Sen de hem bülten yazarı Ömer Faruk Hoca da. Yani dediğin gibi şimdi Türkiye'de bunlar hukuk zemininde şu anda tartışılmaya çalışılıyor. Yani işte valilik gerçekten işte genelgede onu dedi mi, bunu dedi mi? Bu bir hukuk tartışması. Gel gelelim Türkiye'deki durum çok daha politik, çok daha sosyolojik bir noktada şu anda ve bunun aslında biraz da hani genelgede ne yazıyor veya işte kararda ne yazıyor noktasından ziyade nasıl uygulanıyor sorusunun bence biraz daha deşilmesi gerekiyor. Ki zaten uygulama bakımından bu şekilde görevi kötüye kullanmayı, yetkiyi kötüye kullanma pratiklerini çokça görüyoruz. Bunun tabii aslında bir toplum mühendisliği, bir aslında sosyal baskılama mekanizması olduğunu zaman içerisinde zaten görüyoruz. Ve hani ilerleyen zamanlarda da bu durum bu şekilde seyretmeye devam ederse bu Türkiye'deki demokratik toplum ve işte toplumsal özgürlükler bakımından bir takım sıkıntılar ihtiva edecek.
Çok haklısın. Bekleyelim, görelim o halde. Dilersen ekonomi bölümüyle devam edebiliriz.
Tabii ki Enes Hoca bu bültende orta vadeli program üzerine yazdığı geçtiğimiz günlerde açıklanan bir aslında 2024-2026 aralığını kapsayan 3 yıllık bir ekonomik plan bu. Tabii bu planın özellikle açıklanmasıyla yani kamuoyuyla paylaşılması noktasında bazı bürokratik tartışmalar gündeme geldi ve bu tartışmaların bir noktada altını çizdi Enes Hoca Bülten yazısında. Şöyle ki öncelikle her ne kadar kamuoyu programın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlandığını bilse de bu programı kamuoyuyla ve aslında yatırımcılarla, piyasa aktörleriyle paylaşan Cumhurbaşkanlığı Kurumu oldu. Sunumu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz gerçekleştirdi. Bu her ne kadar belki biraz kağıt üzerinde bir tartışma olarak gözükse de ekonomik öngörülebilirlik bakımından aslında son sözü söyleyin bakanlık mı yoksa Cumhurbaşkanlığı kurumu mu olduğuna dair bir tartışmayı beraberinde getirdi bu. Nitekim her ne kadar şu anda Türkiye'nin yürütme sistemi doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlı bir şekilde söz konusu olsa da bu takım özellikle ekonomik karar alımlarda bakanlığın hala görev ve yetkileri oldukça fazla ve bu nedenle aslında tartışmaya mazhar bir konu olarak karşımıza çıktı. Aslında Enes Hoca'nın altını çizdiği belki de daha vahim olan bir diğer tartışma konusu mesele de şu an belki Türkiye'de 2024 yılını kapsayan 3 farklı ekonomik program olması. 5 Eylül 2021 tarihinde 2022-24 tarihli bir kalkınma programı açıklanmıştı. 4 Eylül 2022 tarihinde yani bundan tam bir yıl sonra 2023-2025 yıllarını kapsayan bir ekonomi 3 yıllık program açıklandı. Daha sonra geçtiğimiz günlerde açıklanan programla da yine 2024'ü kapsayan bir başka program açıklanmış oldu ve böylece aslında 2024'de dair 3 farklı ve birbirini çeşitli noktalarda tekzip eden ekonomik programların bulunduğunu tespit etti Enes Hoca. Bu çok değerli bir tespit çünkü özellikle Türkiye'nin ekonomik kalkınması bakımından öngörülebilirlik, ekonomik öngörülebilirlik çok ciddi bir kurum olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu gibi tezatlar veya bu gibi işte bürokratik belki bir takım hamleler bu öngörülebilirliği geri geldiğince sarsabiliyor ve tabii ki öngörülebilirliğin sarsılması da ekonomik kalkınmanın bir noktada yatırımcılar için veya işte kamuoyu için bir noktada sakıncalı bir görsel ortaya çıkmasını sağlayabiliyor.
Ağzına sağlık Çağın. Bizi dinleyen herkese çok teşekkürler. Özgürlük gündeminin tamamını okumak isterseniz eğer web sitesine gidebilirsiniz. Önümüzdeki sayıda görüşmek üzere herkese sevgiler.